Altıncı ayrım.
Durmuş bu yakut bakışlı gözlerin hatırını seyretti. Yaklaştı. Hafifçe Nefise'ye dokundu. Nefise büyük bir güçle itilmiş gibi sırtını masaya dayadı. Vücudunda biriken zehrin önsüzden sonsuza doğru yayılışını duydu. Bütün teni ıtır dikenlerine değmiş gibi ürperdi. Durmuş emin olmak için dirseklerini masaya dayadı. Nefise'nin yüzünü avuçladı. Uzun uzun baktı. O harili hazırlık kendisini bekliyordu. Sesi hastalıklı bir nefes gibi o kötü alışkanlığında soludu. Belli ki yıllardır hakkını vermemişler senin. Karanlık tam çökmüştü. Nakip Nuri Bey elleri paketlerle dolu olarak evine dönüyordu. Bozdoğan kemerini geçince yolun kalan kısmını kısaltmak için arsadan geçecekti. Arsaya saptı. Karşısındaki karaltıyı görünce durakladı. Yiğitlik gösterilecek zaman değildi. Paketleri bırakıp köşe fenerine doğru koşmak istiyordu. Beceremedi. Güçlü bir el yakasına yapıştı. İlk tokatla yere yıkıldı. Ulan pezevenk, sen her şeye layıksın. Yumruklar Nakip Nuri Bey'i hurdaya çevirmişti. Karşı koymadan zorbanın bıkacağı ana kadar yiyeceği dayağı razı olmuştu. Suzan sabırla, zevkle Hilmi'yi seyrediyordu. Her tokatta ruhu değişik bir bedende yeniden hayat bulup hafif bir tebessümle göçüp gidiyor, sonra yeni bir beden arıyordu. Seyrettiği bu vakarlı zorbalıktan hoşlandı. Ruhu girdiği bu yeni bedende uzun bir ömür tamamlayabilirdi. Kendini Nakip Nuri'ye vermenin günahı artık çilesini doldurmuştu. Hilmi Bey, onu köşe fenerinin altına getir. Yüzünü görmek istiyorum. Hilmi Efendi, Nakip Nuri'yi sürükleyerek köşe fenerinin altına getirdi. Hoyratça yüzülmüş bir pösteki gibi bıraktı. Işık yüzünü aydınlattı. Burnundan boşanan kan bütün suratını boyamıştı. Kırık dişleri dudağına gömülmüş, ağzını açık bırakmıştı. Suzan eczacı kalfasını hatırladı. Eve getirdiği Ermeni kızına hizmet etmediği için böyle ağır bir dayak yemiş, kendinden utanmıştı. Şimdi mutluydu. Hilmi Bey, arkanı dön benim için. Hilmi Efendi arkasını döndü. Çağrılacağı ana kadar bekledi. Bekir'in hali gözlerinin önünde duruyordu. Gece yarıları Hilmi'nin abdest bozması için Bekir arkasını hep böyle dönerdi. Balıklı İhtiyar Evi'nin doktoru uzun yıllar Bahriye'de hekimlik yapmış bir emekliydi. Çok görmüş geçirmişti. Enginlerin ortasında küçük bir tekneyle yıllarca dolaşmış, kaderin hakkını sabırla beklemeyi ister istemez öğrenmişti. İnsanları hastalıklı hallerinden daha çok sağlıklı günlerinde tanımış, bu canlı vücutların içinde sokmaya hazır binlerce akrebin nasıl dolaştığını görmüştü. Hiç kimse ölünceye kadar bir sırrın düğümünü çözdüğünü sanmasın. İskenderiye Limanı'na sığındıkları bir fırtına gecesinde gemiye çıkarılmış ceylan gözlü bir Arap kızının söylediği son sözler buydu. Hayat çukurlarıyla, çıkıntılarıyla insanların düştükleri, kalktıkları bir zaman ve mekan çizgisiydi. Uzayıp gidiyor ama mutlaka bir yerde kopuyordu. Hemşire bu bekleyişin sıkıntısına ortak olmak istedi. Kaç yıldır birlikte bu odayı paylaşmışlardı. Şimdi kendini biraz da vicdan azabı içinde hissediyordu. Nasıl aldanmış ve yalnız bırakmıştı. Biraz sabırlı olabilseydi, Nora ile eski dostluğu daha uzun bir zaman ortaklığı yaşatacaktı. Kardeşi dışarıda bekliyor. Belki söyleyeceği bir şey vardır. Sanmam. Alakasız durduğuna aldanmayın. Ablasının deliliğine yanıyordu. Bu kadın deli değil, Pandora'dır. Doktor ayağa kalktı. Hastasını yakından seyretti. Grup vakti perde perde kapanmaya başlayan bir ömrün günahları, sevapları araları bulunmuş iki kavgalı kardeş gibi sarılıp kucakmışlar ve bu sevimli yüzün duygularında kas katı kesilmişlerdi. Ben sırlarıyla dirilmiş, sırlarıyla ölmüş yüzlerce insan tanıdım. Bu kadın tecrübelerimin dışında kalıyor. Yıldızlar kayıp gidiyor galiba. Baksana, son ışıklar göründü. Bayan Nora gözlerini açtı. Balıklı İhtiyar Evi'nin reviri bembeyazdı. Kısık bir fener Nora'nın başucuna konmuştu. Bütün yüzler tanıdıktı. Bir kavmin yüzyıllardır beklediği sonsuzluk dölünü vermenin gururuyla Luhusa yatağında gülüyordu. İşte paşam, istediğiniz oğlanı doğurdum. Doktor hastanın alnındaki terleri sildi. Parmakları ile saçlarını tarayıp geriye doğru yaydı. Pandora bu kadar güzel değildi. Ellerin hep böyle sıcaktır paşam. Hadi yalız atları hazırlat. Binmeye hazırım. Bayan Nora kır ata binmiş gibi gururlu ve çevikti. Atı mahmutsuz, kırbaçsız, dolu düzgün konağa doğru sürüyordu. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte bağın en olgun salkımlarını toplamış Sabit Paşa'ya getiriyordu. Avluya rüzgar gibi girdi. Hizmetkarların ürkek hatta korkulu bakışları arasından geçip koşar adımlarla merdivenleri çıktı. Büyük odanın kapısı açıktı. İçeride saygısından, sevgisinden sıyrılmış bir kavganın sesi geliyordu. Salkım Hanım yere kapanmış, paşanın çizmeleri önünde diz çöktürülmüştü. Sabit Paşa'nın gür sesi dışarılara taşıyordu. Bu kısır karıyı ne zaman atacak koynundan? Ben adımı sürdürecek bir oğlan istiyorum. Zürriyetsiz kalmak korkusu Sabit Paşa'yı çılgına çevirmişti. Bütün ihtimallerin kapısını kırmaya hazırdı. Yukarıda bir çör kızı yatıyor. Şimşir kasnaklara gerilmiş, ipekten daha diri. Salkım Hanım'ın çığlıkları Sabit Paşa'nın hiddetinde kayboluyordu. Utan bir adam, nikahlı karısı var, haysiyetli karısı var. Nikahını alsın demiyorum ki, koynunu alsın yeter. Salkım Hanım ayaklarına kapandığı paşaya karşı cephe cephe çöken bir savaş veriyordu. Bütün gücünü toplayıp bu iffetli direnişin son silahını patlattı. Ya oğlun kısırsa? Sabit Paşa kendisiyle hesaplaşan helalini tekmeyle itti. O kısırsa ben döllerim. Bayan Nora bu uğursuz baskının utancıyla odasına doğru koştu. Kendi yatağına uzanmış, Halepli kızın gözlerinde aşırıya kaçmayan bir şaşkınlık vardı. Özenle seçilmiş bir odalık gibi süslenmişti. Yardım etmek için Nora'nın elindeki üzümleri almak istedi. Bayan Nora kumasının elinden kocasını kurtarmak isteyen taze gelin gibi sepeti çekti. Salkımlar yere düştü. Tane tane dağılıp merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Yukarıdan Halit Bey'in çaldığı santurun sesleri geliyordu. Gece sıcaktı, güzeldi, haindi. Halit Bey, annesinde beliren ani rahatsızlığın tedavisi için Salkım Hanım'ı Diyarbakır'a götürmüştü. Nora yatağındaydı. İpek geceliğin örttüğü teni alevler içindeydi. Kurak bir Harran gecesinin sıcaklığı vücudunu kavuruyordu. Gökyüzünde insanı ürkütecek kadar büyük bir ay pırıl pırıl ışıklarını gelin telleri gibi konan bahçesine dökmüştü. Avludaki fıskiyeden buz gibi sular gökyüzüne yükseliyor, takatinin tükendiği yerde geri dönüp geniş havuzda davetkar bir serinlik yaratıyordu. Serinliğin ötesinde bir şeyler olmalıydı. Bayan Nora havuzun içinde mavi bir nura gömülüp yapraklarından uzanan salkımlar altında yıkanacak, sonra serin seslerle haykıracaktı. Ben kısır karı değilim. Nora cesurdu, kararlıydı, utangaçtı. Kendini toplayıp lambayı yaktı. Geceliğini soyundu. Kapıyı açıp uysal adımlarla yürüdü. Salkım Hanım'ın tane tane döküldüğü merdivenlerden indi. Büyük odanın kapısı ardına kadar açıktı. Sabit Paşa pirinç karyolanın üzerinde iri memeli bir Buda heykeli gibi oturmuştu. Mutluydu. Çör kuzu çırılçıplak vücuduyla billur kaseleri saran buğular gibi terlemişti. Cariye kaderini yenmiş bir haseki edasıyla Sabit Paşa'nın önünde diz çöktü. Beyaz emaye bir leğene sıcak su boşalttı. Balıklı ihtiyar evinin çanı bir iki miskin sallanışla vakti hatırlattı. Bayan Nora gözlerini örttü. Doktor nabzını tuttu. Sabit Paşa'nın akrebi nihayet kendi sırtını sokmuş, zehrini boşaltmıştı. Hemşire bu vefalı dostuna son bir defa sarılmak istedi. Bırak rahat uyusun. Bu sırrın düğümü yok artık. Katıksız bağlılığın ipleri çözüldü. Selahattin Bey İrlanda keteninden beyaz bir elbise giymiş Mongol gömleğinin geniş yakaları arasına safran rengi bir papyon yerleştirmişti. Tarçın ve beyaz karışım ayakkabıları ile uyum içindeydi. Sırtını duvara dayamıştı. Yanındaki yuvarlak küçük masanın kolalı örtüsüne dirseğini koymuş, elinde yarıya kadar içilmiş bir beyaz kadeh tutuyordu. Yanındaki iskemleye tamburunu dayamıştı. 40 yıllık bir dostluğu böyle bir gecede tazelemek isteği yüzünden okunuyordu. Birden ayağa kalktı, önünü ilikledi. Buyurun sanım efendi. Selahattin Bey, izniniz olursa bu akşam Hicazkar yapalım. İçimde hevesler var. Safiye Hanım, Halıcıoğlu Muallim Mektebi'ndeki haşarı gençlik günlerini yaşar gibi cıvıl cıvıldı. Yüzünde esmer bir heyecan dalgalandı. Sahnenin tam önündeki büyük masa Durmuş Bey'in misafirleri için ayrılmış, kıyasıya donatılmıştı. Salon tamamen dolmuş, bu masanın sahipleri bekleniyordu. Bekir Durmuş'un gecikeceğini öğrenince Nimet'i ve Destegül'ü yeni aldığı otomobil ile Kristal'e getirmişti. Şoför gidip Durmuş'u alacaktı. Masaya yerleştiler. Etraf saygılı, görgülü insanların şıklığı ile süslüydü. Sahnenin gerisinde Botticelli'nin Venüs'ün doğuşunu andıran bir kadın tablosu vardı. İstiridye kabuğundan yükselen bu çıplak kadın bir eliyle göğüslerini dağınık saçlarının bir tutamıyla da edep yerini örtmüştü. Rüzgar tanrısının derin nefesinde dünyaya gelen bu uçarı güzellik harikulade fırça darbeleriyle uslanmış, rahat ve dengeli bir neşeye dönmüştü. Zamanla yıpranmış, su götürmez güzelliğine mat bir ömür eklemişti. Safiye Hanım sahnedeydi. Hakkı Bey, Şerif Bey, Şükrü Bey gerisinde duruyorlardı. Selahattin Bey yarı esrarengiz, yarı aşina yüzleri selamladı. Nimet Selahattin Bey'in tamburundaki telleri kendi göğsüne gerilmiş gibi hissetti. Güzelliğin kapılarını böyle bir harami ordusu ile açmaktan mutsuzdu. Safiye Hanım sahnenin ortasına yürüdü. Nimet'in gözlerindeki dürüstlüğü seyretti. Sonra yan masadaki ak saçlı beyi selamladı. Bu itibarlı avukatın şair gözlerini Saadettin Bey'in evinde tanımış, yeni bestelenen bu şarkıyı hıçkırarak okumuştu. Çözmek elimde değil, gönlümü senden kadın. Fuat Hulusi Bey'in yüzündeki mutluluk isteyerek koparılmış bir gül gibi kızardı. Tambur sesi Fuat Hulusi Bey'i yıllar öncesinin Selanik'ine götürdü. Bir hayal faytonu içinde gezdirip İttihat Terakki Umumi Katipliğini yaptığı binanın önüne bıraktı. Bu binanın içinde kimlerle tanışmış, kimlerle dövüşmüştü. Nimet karşı masada oturan kadını gördü. Destegül'e dokundu. Bak, geçen gün gördüğümüz hanımefendi. Yüzü hala tülle örtülmüş gibi güzel. İclal Hanım açılmıştı. Kırkının sınırlarını zorlayan bu vasıflı güzellik şimdi tülatçı üslubuyla konuşan hantal bir erkeğin yanında oturmuştu. Karşısındaki şişman ve yumuşak yüzlü bir İstanbullunun ince sözlerine kendisini kaptırmıştı. Bu adamdan, bu meclisten hoşlandığı belli oluyordu. Mecazlar, cinaslar içinde bir fikir ve sanat zenginliği sergileyen tavrında kadınlığın o sıcak, o baş döndürücü güzelliğini el sürmek kolay değildi. Billur bir sürahi istedi. Rakıyı şişeden sürahiye boşalttı. İçine buzları doldurdu. İlkel çizgilerden bir geometri teorimi ispatlamış gibi inanılmaz güzellikte bir fotoğraf çıkardı. Sürahi sedefleniyor, buzların saydam parçaları bu billur beyazlık içinde tıraşlanmaya henüz başlamış elmas kütleleri gibi inceliyordu. Bunu yıllar önce Todori'nin meyhanesinde Selahattin Bey'den öğrenmiştim. Kendisi buna şuurun mahşeri diyordu. Kadehini Selahattin Pınar'a doğru kaldırdı. Saygıyla eğilip içti. Nemliha'nın kapısında bir küçük namuslu anlayış için yalvarmaya hazır kadın gitmiş, yerine Tanrılar Kraliçesi Istar gibi sızlanan bilgelik gelmişti. İnsanlar yeniden çamur oldular. Tanrılar Meclisi'ne katıldığım için ben de sorumluyum bu tufandan. İclal Hanım geride bıraktığı bütün ömrünü yakmış, küllerinden yeni bir İclal yaratmıştı. Şimdi kutsal kuş Foneoks gibi kanatlanıyordu. Sürahiden bir çağlayan daha döktü. Billur kadehi yarısına kadar doldurdu. Bu senin payın, Recai Bey'in hakkından veriyorum. İlk yudumda tadına varamazsan eğer bir daha ısınman mümkün olmaz. Mehlika ilk yudumunu aldı. Gözlerini yumdu. Acı bütün bağrını yaralayıp aşağı indi. Korkulu bir sarsıntı geçirmiş gibi gözlerini açtı. Karşısında İsa Remzi Bey'in önünde kendisini insafsızca tokatlayan kocasının yüzü vardı. Acıyla İsa Remzi Bey'in şefkatine sığınır gibi kadehe sarıldı. O sedefli billurla buluştu. Tek ten, tek nefis oldu. Hilmi Efendi Suzan'ı otele getirdi. Elini yüzünü yıkadı. Elleri Nakip Nuri'nin yüzünü parçalarken parmakları sert darbelerden hırpalanmış, hatta eklem yerleri yarılmıştı. Önce Suzan'ın elmacık kemiğine çiğnenmiş ekmek koydu. Acısını, kırmızılığını alacağına inanıyordu. Bakışları mor çukurluktaki gözlere takılıydı. Kız, senin yüzünde yeşermiş bir bağ var. Suzan Hilmi Efendi'nin yaralı ellerine kapandı. Yanağını değdirdi. Kemikleri çatırdamış parmaklar sert bir sıcaklık içinde acısını hissettiriyordu. Elleri seyretti, öptü, başına koydu. Ne zaman dara düşsem gelip hakkımı arıyorsun Hilmi Bey. Hepsini helal et. Hilmi Efendi dışarı çıktı. Banyodan su sesi geliyordu. Suzan bu geniş otel odasının duvarlarını seyretti. Kirli, sarı badana, pencereleri zar zor örten mor renkli perdeler, duvara yaslanmış aynalı konsol, iri soba Suzan'ın hayatındaki pisliğe kaç kere şahit olup utanmışlardı. İbret alınacak hiçbir ders çıkaramadan bu hayat anlaşılan böylesine sürüp gidecekti. Kazağını soyundu, ayağından ayakkabılarını attı, eteğini yukarı çekti, dizlerinin bir karış yukarısında lastikle sıkılmış bağ çözüp çoraplarını çıkardı, yatağa uzandı, yorgundu, gözlerini yumdu, kristale gidecek hali yoktu. Hilmi Efendi kapıda göründü, pırıl pırıl elbiseler giymişti, Suzan'ı öyle yatarken seyretti, üzerine buram buram canlılık kokan bir manto fırlattı, küçük vizyonlar kişiliklerini ebedileştirecek bu mantonun makasını, boyunlarını hiç itirazsız uzatmış gibi yumuşacık. Ne zaman giyilir bilmiyorum ama giy bunu, artık eve gidiyoruz. İsa Remzi Bey yatsı namazını kıldı. Sofada yer yatağına uzanmış küçük kızın yüzündeki o mağrur yalvarışın sesini yeniden duydu. Toparla bizi baba, dağılma başladı. İçeri odaya geçti, masaya oturdu. Küçük beyaz kağıtlardan köşelerini, küçük küçük kestiği altıgen etiketleri kızının kitaplarına yapıştırmaya başladı. Barbar bir yeniliğin çığlıklarında terbiyeli üsluptan bütün bağlarını koparmış Mazlume Hanım'ın yüzünde bu bahtsız kaçışın sorumluluğu lastik bir mühür gibi okunuyordu. ''Ne biçim adamsın? Gelinin kaçtı. Sen oturmuş kağıt kırpıyorsun. Çok kalmaz, yarına orospu olur.'' İsa Remzi Bey kendine özgü renkleri olan bir ahlakın yasalarını tebliğ eder gibi sakindi. İclal Hanım seviyeli kadındır, düşmez. Hilmi Efendi kapıyı açtı. bavulları hole koydu. Suzan'ın elini tutup salona götürdü. Hilmi Efendi'nin yüzünde her zamankinden farklı bir şefkat vardı. Işıkları yaktı. Alımlı bir salon aydınlandı. Karşı odada Rize işlemeli bir örtü altında geniş bir yatak duruyordu. Karyolanın başucuna iki iri yastık konulmuş, tam üzerlerine aynı renk kumaştan dokunmuş bir muhafaza içinde mushaf asılmıştı. Suzan elini Hilmi Efendi'den çekti. Tertipli adımlarla yürüyüp yatağa oturdu. Hilmi Efendi'ye bakıyordu. Hiçbir şey söylemeden öyle uzun bir süre seyretti. Kazağını çıkardı. Hilmi Efendi duvardan Kur'an'ı indirdi, öptü. Mezhebi geniş görünen bu adamın içinde derin bir ahiret sorumluluğu vardı. Sen biraz uzan hanım. Ben iki rekat namaz kılacağım. Gani Bey'in otomobili köşkün kapısında durdu. Nefise koşar adımlarla bahçeyi geçti. Merdivenleri çıktı. Doğru odasına girdi. Aynanın yanındaki ışıkları yaktı. Kendisini uzun uzun seyretti. Bu vahşi ve alımlı beyazlık yüzüne canlı ve inandırıcı bir güç veriyordu. İçinde bütün ışıkları yakmasını isteyen iblisin sesi dolaşıyordu. Düğmeye dokundu. O apansız ışığın ortasında Halit Bey saatlerce debelenmiş bir şaşkınlık ve hayranlık içinde dimdik duruyordu. Gecenin yarısında ayna karşısına geçip kendisine olan tutkunluğunu seyreden bu kadının içindeki o iyiliğe ne olmuştu? Yabana atılmayacak o temiz tavır nasıl bu kadar çirkefleşmişti? Hangi güç o edepli muhabbeti böyle pervasız bir şehvete çevirmişti? Nasıl olmuştu da bütün acılar, bütün yaslar, hazların, şölenlerin gırtlağını sıkıp böyle güçlenmişti? Acaba bütün suç hayatın mıydı? İnsanın doğuştan getirdiği bir çirkinlik yok muydu? İnsanın güçlü olması gerektiği yerde hemen zaafını ortaya çıkaran bir ilahi tabiat, bütün bu çirkinliklerin doğduğu döşeğin de sahibi değil miydi? Hakları verilmemiş insanların deli dalgalar gibi sahillere koşuşması çok mu haksız sayılmalıydı? Bu kadar güzel yaratılmış bir tenin içine bu kadar kötü bir nefis yerleştirirken gösterilmeyen kutsal insafı şimdi insanların göstermesini beklemek haksızlık değil miydi? Bu insafın adını kötü yorumlarla yargılayan insanların hükümlerindeki haksızlık kimin eseriydi? Bir adaleti bu kadar çirkinleştirmeye ilahların hakkı var mıydı? Halit Bey adildi. Hüküm verecek noktaya geldiğini anlamıştı. Ya benim suçum ne diye düşündü. Benim hiç mi payım yok bu suçun tertibinde? Herkesin gıptayla baktığı bir lezzete tek başına sahip olmak gururu suç değil miydi? Bu lezzeti paylaşmak bir başka suçun yükünü omuzlarına koymuyor muydu? İkisi de cezalandırılacak bir suç terazisinde hangisinin dengesi ağır basarsa insan daha mutlu olabilirdi. Bağışlansa bile ayıplanacak şeylerin hesabını kim verecekti, kim soracaktı? Halit Bey öç almak için altın soylu başakları ateşe veren aşiret eşkıyası kadar hırslıydı. Nefise güzelliğin fitnesini doğuştan getirmişti. Ama bu imtiyazlı vasfa lazım olan terbiyeyi vermeye fırsatı olmamıştı. Ucuz bir alttan alışla yaklaştı. Geciktim biraz, annem hastaydı. Elbisemi değiştireyim, hemen çıkarız. Annen bütün gün buradaydı. Nefise kürkü döşemeye bıraktı. Hevesi geçmişti. Aklına koyduğunu elde edinceye kadar her şeyi yapmaya razı oluyor. Sonra inanılmaz bir hızla soğuyup bir başka hevesin peşine düşüyordu. O küçük ipek böceklerinin kıpır kıpır dolaştığı dut yaprakları, solucanların kıvrandığı balçık bir çayıra dönmüştü. Nereden buldun bunu? Kadib'in para kalmadığını söyledi. Ben de Gani Bey'den ödünç aldım. Halit Bey yeni bir yıkılışı daha seyretti. Akşam üzeri Enis Fikri Bey uğramış, Monsieur Louis'nin ikinci sevkiyat ile Aşkale'ye gönderilmek üzere kampa götürüldüğünü söylemişti. Halit Bey bir bağlılığı, bir vefayı yüceltmek istedi. O benim katibim değil, dostumdu, sırdaşımdı. Nefise artık ölçüyü kaçırmıştı. Zorlamasına gerek kalmadan fırsatın kapısı kendiliğinden açılabilirdi. Durmuş'un sözlerini hatırladı. Durmuş isterse Nefise'ye ev açacaktı. Senelerdir esirgenmiş hakkını verecekti. Nefise baskın çıkmak istedi. O kaltağı bir zamanlar sana peşkeş çektiğini bilmiyor muyum sanıyor. Halit Bey bütün gücüyle Nefise'yi tokatladı. Kaltak, saçlarından tutup boy aynasının önüne getirdi. Eline doladığı saçlarını bir korsan kalyonunun halatlarını gerer gibi çekti. Nefise'nin gergin boynunu ve korkulu gözlerini kendisine seyrettirdi. Bu adi çehreye neden hayrandım biliyor musun? Kendi içindeki adiliği bana seyrettiriyordu. Ellerini Nefise'nin boğazına geçirdi. Gücü yetmedi. Yüreğindeki son heyecan durakladı. Gevşedi. Dizlerinin üzerine yıkılır gibi oldu. Yüreğinin bütün sıkıntıları kayboluşun son acıları ile Halit Bey'i terk ediyordu. Halit Bey sanki Nefise'nin önünde ilk günlerdeki gibi diz çöktü. Eli Salkım Hanım'ın kolyesine takıldı. Halit Bey ile birlikte ömrünü tamamladı. Salkım Hanım'ın taneleri dağılıp odaya saçıldı. İri yakutlar beyaz kürkün üzerinde ayıplı kan lekeleri gibi duruyordu. Halit Bey'in gözleri bu tertipli zinanın çarşafına dağılmış yakutlara bakıyordu. Kapatılıncaya kadar öyle kaldı. Bölüm 3. İkinci kafilenin getirdiği tek sevinçli haber, yakında yapılacak seçimlerde İnönü'nün iki değerli maliye adamını milletvekili görmek arzusuydu. Bu haber bir çeşit afın müjdecisiydi. Koğuşta herkes kendine göre bir sevinç duydu. Günlerdir yeni kafilenin geleceği bekleniyordu. Her kafile gelişinde bir İstanbul özleminin canlanıp yine aynı hızla hüsrana döneceğini biliyorlardı. İkinci kafilenin kılığında, kıyafetinde özlemi çekilen İstanbul'dan kalma bir korku, bir renk vardı. Ama haberin sevinci İstanbul hasretini giderecek korkuyu ışığı bir kenara atmıştı. İnönü Sarıcıoğlu'na talimat vermiş, Adalan'ı, İzmir, Tekeli'yi Urfa listelerine koydurmuştu. Emekleri var, azapları var. Her ikisini de ödüllendirelim. Kayseryan önce Ruben'i buldu. Kimselere sormamış, doğru bu sarışın başlı adama yanaşarak "Ruben nasılsın, seni iyi gördüm" demişti. Oysa Ruben'i hiç tanımıyordu. Sahip olamadığı servetin sadece kefaretine varis olmasındaki sıkıntı genç adamın yüzüne vurmuştu. "Benim servetim yok ki suçum olsun. Babam neyi var neyi yoksa o kadınla yiyor. Lozan'a gitsinler, ne servetle dönerler biliyor musunuz? Bir cumhuriyet ilanı kadar makbuldür bu." Kayseryan söylenenleri dinlemiyor, sadece vezni ve kafiyesi yerinde bir mısra arar gibi dilindeki kelimeleri tekrar ediyordu. "Ruben, lütfen hemen bana Leon'u bulun." Koskoca kafilede hiç kimse Leon'u bulmuyor, aksine isminin geçmesinden rahatsız oluyordu. Kayseryan oturduğu taburenin üzerine çıktı. Avazı çıktığı kadar bağırdı. "Leon Baron, Leon Baron." Leon isminin söylenmesi bir suç ortaklığı gibi etrafa korku yaratmıştı. Ruben ve birkaç kişi Kayseryan'ı indirdiler. Ruben fısıldar gibiydi. "Leon'un işi var." Leon mola verildiği zamanlar toplanma merkezinin koridorundaki küçük nöbetçi odasına gidiyor, orada uzun süre kalıp dönüyordu. İlk geldikleri gece kendilerini kıdem sırasına göre sıralayıp sonra yol boyunca İstanbul türküleri söyleyen Afyonlu çavuşa notu öğretiyordu. Bu dersler sırasında Leon arada bir radyo dinleyebiliyor, zar zor duyulan haberleri kafileye aktarıyordu. Ali Çavuş bazen eski gazeteleri getiriyor, sonra sabahları bu suç ortaklığını yok etmek için kağıt parçaları ile astsubayın sobasını yaktırıyordu. Ali Kadir Şinas'tı. Herhalde Leon bu sırf günü geçmiş 3-5 kağıt parçası için geç saatlere kadar Ali'ye usul talim ettirmiyordu. Ali Elma Dağlı bir imamın tek oğluydu. Babası kendisinden sonra minareye çıkacak müezzin olarak oğlunu tayin etmişti. Kendi kendine saz çalmayı öğrenmiş, bu temelsiz bilgiyle koğuşta itibarlı bir çavuş olmuştu. Kısa sürede notayı iyi kötü sökmüştü. Nöbet değiştirme sırasıydı. Ali telaşlandı. Nota defterini topladı, sazını kılıfına yerleştirdi. Leon koğuşuna dönmek üzereydi. "Yarın düğük usulünü anlatacağım." Ali Leon'un ellerine sarıldı. Sanki bayram sabahı namaz sonrası imamın ellerini kavramış gibi sıkıca tuttu. Öptü, başına koydu. "Babamdan çok şey öğrettin bana." "Estağfurullah." Nöbet odasının dolabından gazete kağıdına sarılmış bir paketi çıkarıp utanarak Leon'a verdi. "Babam kendi eliyle yapar bunları." Leon koğuşa döndü, paketi Ruben'e uzattı. "Gözlüksüz okuyan bir sen varsın aramızda." Bütün kulaklar dikilmişti. Ruben paketi açtı, gazete kağıdını düzeltti. Afyonlu imamın gönderdiği bir kangal sucukla bir kol sırt pastırması yoğun sarımsak kokuları ile birlikte taşlara düştü. Kayseryan Leon ile Ruben'e eşlerinin iyi olduklarının haberini verdi. Leon'dan müsaade ister gibi bir sesle konuşuyordu. "Benim hanım yalnızlığa dayanamaz. Madame Varano refakat ediyor. Bu sizi rahatsız etmez inşallah." Leon Kayseryan'ın yanaklarını öptü. Ruben'i kendilerine çektiler. Leon'un gözlerinde bütün acılara rağmen sırası geldiğinde yapılması gereken nükteyi feda etmeyen bir neşe vardı. "Bunca servetimize rağmen nasıl oldu da daha önce sizinle tanışmadık?" Ruben Kayseryan'a bir kere daha sarıldı. "Ruben'in ben olduğumu nasıl anladın?" "Hissettim." Aşkale'de hayat soğuktu, sertti. Koğuş ince uzun bir binaydı. Kalın taş duvarların arasına yerleştirilmiş pencerelerine, havra kapılarındaki desenlere benzeyen demir parmaklıklar örülmüştü. Eski şark motiflerinin ilhamındaki parmaklıklara uzaktan bakıldığında bir lale demetinin dağılışını hissettiren desen, yedi kollu şamdanı andıran görüntü veriyordu. Leon bu farkı yakaladığı gün Ruben'i kolundan tutup getirmiş ve babacan bir nükteyle Ruben'i ibadete çağırmıştı. "Bak Ruben, en talihlimiz sensin. Senin için havrayı bile hazır etmişler. Haydi bize Eksodus'un sabır ve kurtuluş ayetlerini oku." Koğuşta kaba muamele yoktu ama hoşgörü ve anlayışta bu semte hiç uğramamıştı. Her sabah 6'da uyanıp erat gibi yaşlarına göre dizilmiş bir kıdem listesiyle içtimaya çıkıp ispatı vücut ediyorlardı. İçlerinde bir tek Leon askerlik yapmıştı. Kendi aralarında yaşın dışında bir kıdem sırası oluşturmuşlardı. En kıdemlisi Leon'du. Derse gittiği zamanlar koğuşun inzibatından sorumlu kıdemli görevini torantoların büyüğü alıyordu. Samatyalı mükellef Toronto kardeşler mensucat santral fabrikasını satarak verginin büyük kısmını ödemişler ancak sürgünden yakalarını kurtaramamışlardı. Ankara bastırıyordu. Leon'un kıdemi listede 685'ti. Kaiseria'nın gelişi kıdem sırasını değiştirdi. İlk gece yeni kafilenin kıdem sırasını tespitle geçti. Bunu bir tür fır döndü çevirmek, tombala çekmek gibi oyuna dönüştürmüşlerdi. Kafiledeki herkese 2 lira yevmiye ödeniyor. Bunun 1 lirası varlık vergisi borcuna mahsup ediliyordu. Buna göre Kaiseria'nın vergisi 800 yılda ancak ödenebilirdi. Kıdemi kendisine tebliğ edilince Kaiseria'n gururla ayağa kalkmış ve kükremişti. Bu kadar kıymetli olduğumu bilmiyordum. İdris peygamberden bile uzun bir ömrüm olacak demek ki. Kaiseria'n bu talihli, bu uzun ömrün ilk gecesini yaşamak için yatağına uzandı. Üstündeki ranzada Ruben vardı. Genç karısı aklına geldi. Uzanıp demir parmaklıklar arasına yerleştirildiğini sandığı yedi kollu şamdanı tuttu. Halit Fahri Bey'in cenazesini Teşvikiye Camii'nden kaldırdılar. Güneşli bir gün doğmuştu. Musalla taşının başı Bekir'in aldığı evin pencerelerine yönelikti. Destegül, Nimet, Nahit ve Halit İbrahim cenazeyi pencereden seyrettiler. Bekir ile Durmuş namazda saflar arasında yer aldı. Kalabalık bir cemaat Nefise'ye başsağlığı diliyordu. Enis Fikri Bey defterdarı rica etmiş, sevkiyat öncesi cenazeye katılması için Mösyülü'ye izin istemişti. Ankara böyle bir istisnai muamelenin kötü emsal olacağı gerekçesiyle defterdarı geri çevirmişti. Faik Bey son bir ihtimali denedi. Polis müdürü Haluk Nihat Bey defterdarın ricasıyla bütün sorumluluğu üzerine alarak Monsieur Louis'i 3 saatliğine Enis Fikri Bey'e teslim etmişti. Sabit apartmanının sakinleri eski ev sahipleri için pencerelerde dizilmişlerdi. Rıhtımdan kalkan gemideki dostlarına el sallamak için kalkış düdüğünü bekliyorlardı. Öyle okundu. Nimet arka odada namazını kıldı. Nahid'in saatini kurmuşlar ve Sabit Paşa terekesi çalışmıştı. Garni Bey cami kapısında bir köşeye sinmişti. Arabası Maçka Palası'nın arkasında park etmişti. Cenaze arabaya konunca gelip Nefise'yi alacak eve götürecekti. Böyle acılı bir günde Nefise'nin yakın bir dostun himayesine ihtiyacı olacağını düşünmüştü. Hizmetçi kıza mutlaka şömineyi yakmasını tembih etmişti. İsa Remzi Bey öğle tatilinden yararlanarak Maçka Beyazıt tramvayına bindi. Elindeki adresi sonra sonra buldu. Asansörden ürktü. Merdivenlerden 4. kata çıktı. Nefes nefese kapıyı çaldı. Önce biraz su rica edecek, sonra soracaktı. Öğle yemeğine gelmiş bir mantı tiryakisi kapıyı açtı. Fazla vakit harcamaya niyetli değildi. İçeride mantı soğuyordu. Biz evi maliyeden aldık. İclal dediğim Feriköy'deki anasının evine çıkmış. İsa Remzi Bey sadece bu evi tanıyordu. Mehlika'yı bu evde nişanlamışlardı. Yüzükleri İclal Hanım'ın ikinci kocası takmıştı. Mehlika bu evin bağra basılmış güzel beslemesiydi. Nimet başını örttü. Cami avlusuna girdi. Pencereden bakarken Nefise'nin hangisi olduğunu tahmin etmişti. Başsağlığı dileyecekti. Dualar, şükranlar hep korku taşıyordu. Nefise siyahlar giymişti. Nimet Nefise'ye yanaştı. Durdu. Salkım Hanım'ın iri yakutlu kolyesi gelişi güzel dizilmiş yeni haliyle Nefise'nin boynunu süslüyordu. Kahverengi fotoğraftaki güzellik kaybolmuştu. Hayat ipliği kopan bir kolye gibi kolayca dağılıyordu. Nefise'nin elini tuttu. Umduğu gibi çıkmadı. Karlar, çöller, gür ırmaklar, çorak topraklar birbirine karışmış, düzeltilmesi imkansız bir hercümerç içinde kişiliklerini kaybetmişlerdi. Bu dağınık tabiatlı kadın kır atı koşturan çevik ve gururlu taze olamazdı. Halit Bey'in ağır ödevler yüklenerek sürdürdüğü evliliğin öteki ortağı bu muydu? Yüzündeki teravette en ucuz teşhirlerle kendini göstermeye çalışan safiyet gerçek miydi? Gece yarıları lanetli bir yorgunlukla evlerine dönen fahişelerin sıcak yüzlü suçları daha namuslu bir hissedarlıkla Halit Bey'in acısına ortak olabilirdi. Cenaze namazı tamamlandı. Bekir ile Durmuş Nefise'ye doğru yürüdüler. Nefise hala o eski Nefise'ydi. Durmuş Nimet'i görünce ürktü, geride kaldı. Hilmi Efendi ile Suzan cenaze alayı geçerken yana çekilip yol verdiler. Cemaat önlerinden geçiyordu. Durmuş ile Nimet yan yanaydılar. Nimet Durmuş'u kolundan tutup Hilmi Efendi'nin bulunduğu yere doğru yöneltti. Suzan seviyeli bakışların süslediği yüzüne eski bir dostun kayıp acılarını yerleştirmişti. Durmuş sert bir hareketle Nimet'i durdurdu. Ne işi var bu orospunun camide? Orospu Hilmi Efendi'nin tam yanında duruyordu. Biçimlenmenin her türlüsüne uyabilirdi ama bu kadına orospuluk yakıştırılamazdı. Aklığın altın gölgesi en gönüllü haliyle başından ayaklarına kadar bu kadının bütün vücudunu sarmıştı. Sadece biraz sendeler gibi olmuş, hemen kendisini toparlamıştı. Nimet Hilmi Efendi'ye yanaştı. Nasılsın Hilmi Efendi? Hamdolsun çok şükür iyiyiz Nimet Hanım. Başınız sağ olsun. Suzan'a baktı. Bu kadın vahyedilmiş bir güzellik taşıyordu. Sevgi ve sevinç yükleri boşaltır gibi ışıklıydı. Hor görülmüş bir ihtiyarın öcünü alıyormuş gibi Suzan'a başsağlığı diledi. Başınız sağ olsun Hilmi Efendi. Başınız sağ olsun hanımefendi. Cenaze arabaya konarken Maçka Beyazıt tramvayı durdu. Yolcular ayağa kalktılar. İsa Remzi Efendi bir Fatiha okudu. Cemaatin bir bölümü ilk tahsillerini aldıkları Fevziye Mektebi'nin önünden geçerken çocuklar gibi şendiler. Enis Fikri Bey'in otomobili Teşvikiye Camii'ne geldiğinde Halit Bey'in tabutu Sabit Paşa Mezarlığı'na gömülmek üzere Kurtalan Ekspresi'ne doğru yola çıkmıştı. Nefise Gani Bey'in otomobiline bindi. Şömine delicesine yakılmıştı. Güzel geçmiş günler akşamın alacakaranlığında kayboluyordu. Cami-i Kebir Mahallesi adını o küçük camiden alır. Her kasabada bir Cami-i Kebir Mahallesi vardır. Kıdemli yeni kafileyi uyandırdı. Merak bütün yorgunluğu alıp götürmüştü. Perişan kafilenin sürgünleri erken saatte ayağa kalkmışlardı. Bugün Cami-i Kebir Mahallesi'ne gidilecekti. Çok adama ihtiyaç vardı. Kış fena bastırmış, yollar kardan kapanmıştı. Bayan Nora'yı Ortodoks merasimiyle gömdüler. Her şey aceleye geldi. Musa'nın kollarına atılmak isteyen inançlı Yahudi kızı İsa'nın ellerine teslim edildi. Balıklı ihtiyar evin uzaktan kavak ormanına benzeyen pencerelerinde bir akıbet izleyen yaşlı gözlerin çoğu ıslaktı. Hemşiresi tenha cemaat arasında Halit Bey ile Monsieur Louis'nin yokluğuna bir türlü anlam veremedi. Kızmadı da. Halit Bey'in her ziyaretinde bir sevdalı erkek vefası görmüş, bu talihsiz kadın için mum yakmış, dua etmişti. Papaz hiç de dokunaklı konuşmadı. Hayatın bir gün kendi çizgisini tamamlayacağını kısa birkaç cümle içinde anlattı. Şiddetli yağmur vardı. Doktor İtalyan bahçıvanının serasından aldığı kır çiçeklerini ıslak tümseyin üzerine koydu. Herkesin dağılmasını bekledi. Şapkasını çıkardı. Ak saçları vardı. Ellerini açtı. Bayan Nora'yı kısa sürede iyi tanımıştı. Bir Müslüman için anlatılan temizlik ve saflık bu kadında vardı. Bir Fatiha okudu. Bekir son partinin kârlarını dağıttı. Artık hepsi tek başlarına işlerini yürüteceklerdi. Durmuş kendi payını kasaya kilitledi. Bekir Hilmi'nin payını otele götürüp teslim edecekti. Yağmurun dinmesini bekliyordu. Durmuş'un üzerinde sıkıntıyla sevinç karışımı bir dengesizlik görülüyordu. Bir şeyler anlatmak istiyor, bir türlü sırasının gelip gelmediğini kestiremiyordu. Sonunda patladı. ''Hani askerde bir gün seninle dertleşmiştik. Hatırladın mı Bekir kardeş?'' Bekir hatırlıyordu. Sıkıntılı bir nöbet sonrasında derdini çavuşa açmış, babasının aldığı genç karıda gözü olduğunu anlatmıştı. Şimdi bu hatıranın deşilmesinin sırası mıydı? Bekir utanıyordu. Bekir insanın kaderini çiz diye kendine verseler, inan ki yaşadığının dışında bir şey çizemez. Bizim kaderimiz zaten bizim elimizde büyümüş. Onu emzirdiğin evlat gibi bağrına basacaksın. Bazen sana kafa tutacak, kahredip kızacaksın. Bazen yüzüne gülecek, sevinçten havalara uçacaksın. Bir öyle bir böyle yaşanıp gidecek bu hayat. Durmuş açılmış gidiyordu. Sırrına ortak olduğu Bekir'den utanacak hiçbir şeyi yoktu. Misal olsun diye söylüyorum. Ben Nimet'i severim. Hem de çok severim. Yalnız benim için değil, herkes için kıymetli bir kadındır. Erkek adam hangi kadının kendini sevdiğini koynunda anlar diyorlar ya, aldırma sen o palavralara. Ben kadını ağlarken, gülerken, yataktan kalkarken değil, erkeğine ders verdiği zaman severim. Nimet dün bana dersimi verdi. Bekir son cümle üzerine Durmuş'un anlattıklarına ilgi göstermeye başladı. Ta ilk gördüğü gün Nimet'i beğenmişti. Eteğini yukarı çekip belinden çözdüğü yeşil keseyi ayaklarının altına atışındaki o güvenli kadın cesareti Destegül'de yoktu. Nefise'de yoktu. Belki sadece kendisine seviyesini hatırlatan o kadında biraz vardı. Nasıl da çekinmeden Bekir'e bok kokuyorsun demişti. Nimet iyi kadındır, çavuş, kıymetini iyi bil. İkiniz birbirinize çok benziyorsunuz. Bendeki pisliği ilk gören Nimet'tir. Bekir de ilk gördüğünde Durmuş'un pisliğe meraklı bir adam olduğunu anlamıştı. Hatta bunu evine misafir geldiği ilk gece yüzüne söyleyip rahatlamıştı. Biliyor musun Bekir? Kimi vardır kusuru yüzüne söylendiğinde utanır gizlemeye çalışır. Ben böyle değilim. Kusurumu bilirim. Söylenirse de ağırlanmam. Dün Nimet Aksaray'a döneceğini söyledi. Benden utanıyormuş. Pis tabiatımı görmesi canımı sıkmıyor. Bekir giderek heyecanlanıyordu. Nimet'in bir gün celallenip Durmuş'a dur diyeceğini kestirmişti ama bu kadar kısa sürede olacağını ihtimal vermiyordu. Bize gelin bu gece. Hilmi'yi de alalım. Barıştırırım sizi. Durmuş'un o gözü pek yanı canlandı. Vakitli vakitsiz olduğuna bakmadan söyleyeceğini anlatmak istiyordu. Bekir, dön geriye bak. Bekir geri döndü. Ortadaki büyük ceviz kumaş masasının üstü bomboştu. Yarın yeni bir ekaliyet partisiyle dolacaktı. Hani o hatır dediğim vardı ya, ben o hatırın hakkını verdim Bekir. Nefise'yi gümüş suyundaki eve kapatacağım. Benden duymanı istedim. Bekir şaşkınlık ve kıskançlık karışımı duygular içinde bocaladı. Gerçekten Durmuş doğru söylüyordu. İnsanın kaderini çiz diye kendine verseler yaşadığının dışında hiçbir çizgi ekleyemezdi. Durmuş kaderimizin kendi elimizde büyüdüğünü iyi yakalamıştı. Emzirdiğin evlat gibi bağrına bastığın kaderin terbiyesini iyi vermek gerekiyordu. İyi bir terbiye vereceksin ki uysal bir köle gibi sahibine boyun eğsin. Bekir kafasındaki yüzlerce şeklin birleşip ortaya çıkardığı yeni resmi sevmeye başladı. Hayat bir öyle bir böyle yaşanıp gidecek şey değildi. Hayatın da hakkı vardı. Durmuş'un dedikleri doğruydu. Hakkı verilen şey azmadan adamı azdırıyordu. Bekir bu hakkı vermeye niyetliydi. Kafile öğle tatilini tamamladı. İlk komutla tekrar saflarını aldılar. Kol boyu mesafede dizildiler. Leon bu talimler için mahur makamında bir cümbüşlü marş bestelemiş, herkese öğretmişti. Sürgün kafilesi başlarında az subay olduğu zamanlar bu marşı içlerinden söyleyip uygun adımlarla yürüyorlardı. Cami-i Kebir Mahallesi'nin dağ sokaklarını kar bürümüştü. İlk hedef bu karların kürenmesiydi. Camiye doğru yürüdüler. Ellerindeki kazma küreklerle bu sürgün kafilesi bir haçlı ordusu gibi donatılmıştı. Dar sokağın geleni geçeni yoktu ama temizlenmesi gerekiyordu. Arada bir başları tülbentle örtülü yaşlı kadınlar sıcak yufka ekmeği, sert peynirler, taze pekmezler vererek bu başı bozuk ordusuna destek çıkıyorlardı. İlk geldiklerinde gavur ordusu dedikleri sürgünlerin şimdi bu küçük kasabada giderek artan itibarlı bir yerleri vardı. Bu itibarın bayrağını Artin taşıyordu. İsviçre'de tıp okumuş bu Erzurum kökenli doktor, yıllar önce İstanbul'a göçmüş atalarının borcunu ödemek için baba ocağına sürgün edilmişti. Her sabah içtimadan sonra hükümet konağının girişindeki küçük odada hastalara bakıyor, öğleden sonra kazmasını küreğini alıp kafileye katılıyordu. Bugün hasta sayısı azdı. Kaymakama çıkıp tekmil verdi. Beyaz önlüğünü çıkardı. Küreğini alıp Cami-i Kebir Mahallesi'ne yollandı. Köşede kendisini bekleyen küçük çocukları gördü. Gözlerinden kan fışkırıyordu. Bu aç, açık büyüyen çocukların yüzündeki canlılığı görünce talimhanedeki muayenehanesinde adam etmeye çalıştığı ihtimamlı bebeklerin şımarıklığını düşündü. Her insanın hayatında utanılacak bir şeyleri vardır deyip güldü. Çocukların en irisi yolunu kesti. Amca, burada seni bekleyen birisi var. Neden kendisi gelmiyor? Ne bileyim, utanıyordur belki. Doktor Artin o yöne doğru yürüdü. Karşısındaki adamı tanımıyordu ama tahmini doğru çıktı. Cami-i Kebir'in imamıydı. Başında sarığı, sırtında cübbesiyle bir köşeye sinmiş, sıkıntısını söylemek için nereden başlayacağını bilemiyordu. Doktor bey, sen insan ilmi okumuş adamsın. Halimi anlarsın. Doktor Artin bu sözden çok etkilendi. İnsan ilmi okumuş adam. Olmak hoşuna gitti. İmamın derdi açıktı. Bu sürgün ordusu her gün kuş uçmaz, kervan geçmez sokağın karlarını küreyecek yerde caminin yıkık duvarını acaba onarır mıydı? Camidir diye el sürmek istemezlerse anlayışla karşılarım. Herkesin dini kendine kutsaldır diye bir şey yok ama yine de söyleyecek sözüm olmaz. Doktor Artin dört kitabın özünü anlatan bir yeni peygamber dinliyor gibiydi. Sen doktorsun, sözünü dinlerler belki. Doktor Artin imama sarıldı. Hadi duvarı göster bana. Birlikte dar sokağa girdiler. Sürgünler kafilesi yolun birikmiş karını kürekleyip iki tarafa öbekler halinde yığıyorlardı. Bir güneş çıksa bu dar yolu sel kaplayabilirdi. Aralarından geçtiler. Hepsi hayretle bakıyordu. Doktor Artin küreğini omzuna yaslamış imamın peşinden yürüyordu. Camiyi döndüler. Meydana bakan cephesine geldiler. İmam sarığını çıkardı, cübbesini belinde toplayıp ilk taşı kaldırdı. Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Artin küreğini bir yana bıraktı. Gözüne kestirdiği en iri taşı alıp imamın söylediği yere koydu. Ya Allah! Sürgünler ordusu merakla izliyordu. Hepsi donmuş gibiydi. Leon ortaya fırladı. İlk komutunu verdi. Marş, marş. O cümbüşlü mahur marş ilk defa bu kadar gür sesle Aşkale'nin dar sokaklarında çınladı. Kıvılcımlar yavaş yavaş tükeniyordu. Gani Bey bir koltuğa oturmuş Nefise'nin kendi isteğinin uyanacağı vaktin gelmesini bekliyordu. Oldukça içmiş ancak kontrolü elden kaçırmamıştı. Halit Bey'in konuğunu almak için Durmuş ile anlaşmışlardı. Bir münasebetle Nefise'yi açıp sızıltıya meydan vermeden bu işi bitirmelerini kim teklif edecekti? Durmuş bir süre beklemeyi önermiş fakat Bağdatlı'yı ikna edememişti. Bağdatlı demir tavında dövülmeli diyordu. Bu konağın geniş bahçesine birkaç apartman birden sığdırılabilirdi. Bir kadeh içki doldurdu. Nefise'ye uzattı. Nefise başını sallayarak reddetti. Gani Bey ısrarla bardağı Nefise'nin önünde tutuyordu. Sarhoş olurum sonra. Akşama Halit'in duası yapılacak. Gitmem lazım. Ne lüzumu var? İşte özlediğin hayat bu akşam başlıyor. Nefise bir ruh sarsıntısı geçiriyordu. Şimdi bir kara vagona yerleştirilmiş tabutun içindeki adamın ne olursa olsun Nefise'nin hayatında bir yeri, acılı bir dönüm noktası vardı. Nefise aslında kendini talihli saymalıydı. Bir rabıtalı adamdan bir başka rabıtalı adama devredilmiş ancak her ikisinin de kıymetini bilecek terbiyede olmadığı için her şeyi berbat etmişti. Arada bir bu varlıklı talihe rağmen kadın olarak istediklerinin bir kenara itilmiş olmasını acıyla karşıladığı oluyordu. Zengin çevrede dikkat çeken, iltifat gören bir kadın olmak özlediği, aradığı bütün hazları unutturuyordu. Halit Bey'in yanında mutlu değildi belki fakat hoşnuttu. Gani tekrar içkiyi uzattı. Hadi uzatma artık, iç şunu, senin keyfini bekleyecek değilim. Nefise'nin keyfini beklemek. Nefise bir kahkaha attı. Keyfimi beklemek mi? Ne için? Ne zamana kadar? Kimin için? Ayağa kalktı. Yüz yüzeydiler. Nefise karşısındaki adamı kendisini pis bir hayata sürükleyen kaderin tek sorumlusu gibi görüyordu. Gümüş ağızlığın ucundaki sigaranın yakılışı, önüne konulan fişler, boşaldıkça doldurulan kadehler, elbiselerinin hoyratça soyuluşu hep bu adamın ellerinden gelmişti. Şimdi kendisine yine o baygın bakışlı iri gözlerini dikmiş, karşısında yeni bir çirkinliğin talebi için duruyordu. Sen ne sanıyorsun kendini? Gani şiddetini artırdı. Nefise'yi kollarından sıkıca tutup itti. Sen kendini ne sanıyorsun? Nefise kendini ne sanıyordu? Kimdi? Karşısındaki adamın zorladığı bu kadın gerçekten namusun semtine uğramadığı bir sokak orospusundan daha adi bir varlık mıydı? Önüne konulmuş fişlerin tek tek hesabını deftere geçiren Bağdatlı, her fişin bedelini canımın çektiği gibi Nefise'den almaya hakkı olduğunu söylüyordu. Bu hor görülmüşlük, Nefise'nin geçmişini süsleyen bütün iltifatları bir anda alıp götürmüştü. Kendisini yine sarı güzelin sokaklarında kısmet bekleyen fakir duygularına gömdü. Gözleri yaş içindeydi. Birden gürledi. Hiç mi namus kalmadı sanıyorsun? Hiç mi bir hatıranın acı da olsa tatlı da olsa hatırını sayacak iyi bir yan kalmadı içimde? Kör müsün? Söylesene. Alıştırdığın o kumara hep bir korkuyu, bir acıyı yenmek için isyan gibi sarıldığımı hiç mi fark etmedin? Nefise boşanmıştı. Gözyaşlarını tutamıyordu. Hıçkırıklarını dindirecek kadar bile sabır göstermedi. Biriktirdiği bütün intikamları kusmak için bir fırsat beklemişti. Kimse bana benim için bakmadı. Hep kendileri için gezdirdiler gözlerini üzerimde. Bütün balyaları arasında girdiğim gerdekle atlas çarşaflarına uzandığım paşazade yatağının hiçbir farkı yoktu. Hepsinde soluyan bir erkek nefesi tanıdım, o kadar. Hiçbirinin bakışında bir şefkat, bir sevgi, samimi bir alaka hissi yoktu. Halit Bey'in ruhu yeni bir kişilik kazanmış gibi Nefise'nin sesinde çevresinin vicdanını yargılıyordu. Hepinizde aynı hayvanlık vardı. Sen de öyleydin, öteki de. Nefise bu son ihtarla yüreklendi. Geçip koltuğa oturdu. Artık her şeyi göze almıştı. En kötüsü gider, Durmuş'a kapatma olurdu. O da atarsa hala sarı güzelde kendisini alacak bir kucak bulabilirdi. Hırsını sürdürdü. Bir güzel kadını süsleyip püsleyip aç gözlüler meclisine çıkarmak. İşte tanıdığım bütün erkeklerde gördüğüm hakim karakter. Hatırlıyor musun? Bana bir gün Arap fahişelerin göbeklerine bir kemer bağlayıp her seferinde çözerken müşterisine bakire lezzeti verdiğini söylemiştin. Ben de her gece o nadide güzellik içinde etrafıma bir takatsiz servetin erkekliğini ilan ederek dolaşıyordum. Bütün görevim buydu. Bir teşhiri güçlendirmek için her gece bin itina içinde süslenip meydana sürülüyordum. Kendimi o fahişelerle kıyasladım. Onların kemer çıkarışlarındaki yalan, safiyet bile bende yok muydu? Nefise bütün suçların kefaretini ödemeye hazırdı. Gani'ye karşı kendisini savunmakla bütün suçlamaları reddetmiş gibi rahatlayacaktı. Hepiniz de panayıra getirdiğiniz güzele yaban eli değdiğinde değerini anlayacak zevk var. Bu güzellik ne kadar çok müşteri bulursa o nispette artan bir zevk verir size. Bütün suç benim mi sanıyorsunuz? Senelerdir bir bebek gibi okşanıyordum. Paşazade, Halit Fahri her gece beni bir tablo gibi süsleyip seyrediyordu. Karşımda nasıl beceriksizlik içinde çırpındığını bir görselerdi, beni kutsal sularla yıkanmış Meryem sanabilirlerdi. Her gece Halit Fahri'nin sandıktan çıkardığı cariye elbisesini giyip saatlerce karşısında bekliyordum. Bu uzun seyirlerin sonunda onun santur çalması ile senin fişleri önüne koyman arasında hiçbir fark yoktu. İkiniz de kendiniz için yaptığınız her şeyi, Nefise'nin söyleyecek tek bir cümlesi kalmıştı. Bir tek o, bir tek o. O beni zamanında itmesini bildi ve hakkını aldı. Sonra Durmuş'un kumaş masasındaki solumasını hatırlayıp öğürdü. Bekir Hilmi'nin payını cebine yerleştirdi. Nida Aksaray Oteli'ne doğru yürüdü. Çoktandır uğramadığı binanın yüzünü değiştiriyorlardı. Başlarındaki Las Kalfa işçilerine yapacaklarını etraflı şekilde anlatıyordu. Bekir şaşırdı. Kalfa'ya sordu. Kalfa otelin eski sahibini tanımıyordu ama başka bir oteli satın alıp oraya geçtiklerini duyduğunu söyledi. Bekir gülmeye başladı. Saf sandığı Hilmi demek ki ne işler çevirmişti. Sonra kendisinin de gizli kapaklı bazı işleri arkadaşlarına açmadığını hatırladı. Karşıdaki kahveden yeni otelin yerini öğrendi. Sultanahmet'e doğru yürüdü. Hilmi'yi görüp nasihat etmeyi düşündü. İlk söyleyeceği söz, "Ulan Hilmi, senin hiç fark etmediğin bir şeytan yanın varmış," olacaktı.